Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bu hafta size okumaktan keyif aldığım ve yararlandığım bir kitabı paylaşmak istedim ve geniş bir özetini çıkardım. Corin Strong'un Büyük Veriyi İnsancıllaştırmak adlı kitabı. Corin Strong, İngiltere'nin önde gelen tüketici araştırmalarından biri. Bu kitapta büyük veriyi nasıl yorumlamak ve iş hayatının kullanımına sunmak gerektiği konusundaki görüşlerini paylaşıyor. Öncelikle teknolojinin hayata bakış açımızı değiştirdiği iddiasını Nicholas Carr'ın The Shallows kitabından alıntılıyor. Örneğin mekanik saatin keşfiyle gün ölçülebilir eşit parçalara ayrılıyor. Böylece daha sistemli bir çalışma hayatı devreye giriyor. Zaman üzerinde bir kontrol sağladığımız yanılgısının da sonunda bizi Orta Çağ'dan Rönesans ve Aydınlanma Çağı'na taşıdığını söylüyor. Aslında insanlar tarih boyunca sürekli bir şeyleri kayda almaya, saklamaya ve tabii analiz etmeye meraklı olmuşlar. Haritalar, deneyler, hava tahminleri veya nüfus sayımları bunun örnekleri. Tabii teknoloji sayesinde bu iş daha kolay ve hızlı hale geliyor. Artık insanların gerçekten ne yaptıklarını onlara sormak yerine toplanan veriler sayesinde öğrenebiliyoruz. Yaptıkları bir tarafa davranış kalıplarını ve düşüncelerini dahi tahmin edebilir bir hale geliyoruz. Data sözcüğü Latince'de dare, vermek fiilinden türemiş. Biz de veri diye çevirmişiz. Güzel bir çeviri. Ama tarihin garip bir cilvesi data sözcüğü gözlemlerden, deneylerden, kayıtlardan alınanları ifade eder olmuş. Yani kitapta datanın hep bu özelliğine dikkati çekiliyor. Data doğası gereği bir seçki. Neyi temsil ettiği de ona göre değişiyor. Yani veri kendiliğinden konuşmuyor, konuşturuluyor. Kitapta ilginç bir örnek var bu seçkiye. Literary Digest adında bir dergi. Abonelerine başkanlık seçimleri öncesi anket gönderip sonuçları önceden tahmin etmeye çalışıyormuş ve 1936'ya kadarki 4 seçimde bunda başarılı olmuş. 1936 seçimi öncesi ise 10 milyon posta kartı şeklinde gönderdiği ki bunun bir kısmı da otomobil sahiplerine ait kayıtlardan, özel kulüp üyeliklerinden geliyormuş. Ankete 2.3 milyon yanıt gelmiş. Hakikaten inanılmaz bir rakam. Bu anketlerin henüz suyu çıkmamışken çok yüksek dönüş oranı. Ve Cumhuriyetçi Alf London'ın kazanacağını ilan etmişler. Bu ismi hiçbirimiz duymamışızdır ama seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanan Demokrat aday Franklin Roosevelt olmuş. Burada iki sapma var haliyle temsiliyet açısından. Biri derginin kalbur üstü aboneleri ve araba sahibi, kulüp üyesi gibi zenginlerin daha çok temsil edilmesi. Yani toplumun her kesimini kapsamaması. Normal bir zamanda bu belki tek başına bir sorun oluşturmayabilirdi ama büyük krizin sonrasına denk gelmesi şüphesiz bir sapma oluşturmuş görünüyor. Bir diğeri de yanıtların isteyen kişiler tarafından verilmesi durumu. Belli ki onların bu anketi umursamayan veya gönderme zahmetine katlanamayan insanlardan daha farklı bir eğilimleri varmış. Günümüzde ise özellikle seçim anketlerinde doğruyu bilerek, isteyerek söylememek gibi bir sapma bile söz konusu olabiliyor. Büyük veri ise ölçeği ve derinliği itibariyle bu sorunların bir kısmını bertaraf ediyor. Birbiriyle ilişkisi ilk başta anlaşılamayacak keşiflerin yapılmasına imkan sağlıyor. Toplanması açısından belli bir seçicilikler yok. Örneğin Google'ın arama sonuçlarından şehir bazında gripin yayılma hızının tespit edilmesi örneği veriliyor. Ama yine de bazı güçlükler var tabii. Büyük veri öyle bir hızla büyüyor ki orada bile verinin tamamıyla çalışmak yerine daha küçük bir alt kümeyle çalışmak tercih ediliyor. Bir başka örnek, giderek sosyal çalışmaların daha fazla dikkatini çeken sosyal medyadan. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu sahillerini etkisi alan Sandy kasırgasında 27 Ekim 1 Kasım arasında atılan 20 milyon üzerinde tweet, market alışverişi gibi başka verilerle analiz edilmeye çalışılmış. Ancak bu tweetlerin çoğunun kasırganın nispeten daha az zarar verdiği Manhattan bölgesinden geldiği anlaşılmış. Zira sorunun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki elektrik ve cep telefonlarının erişimindeki sorunlar böyle bir analiz yapmayı anlamsız hale getirmiş. Literatürde mağara adamı efekti diye bir mevzu var. Tarih öncesi çağlara ait atalarımızın bıraktığı veriler mağaralarda olan bazı yemek artıkları veya duvar resimleri de kısıtlı. Çünkü günümüze kadar gelenler sadece onlar. Oysa bütün hayatlarını mağarada geçirmiş değillerdi. Muhtemelen şimdi çoktan yok olmuş olan ağaçlara, kayalara, deri parçalarına da izler bırakmışlardı. Kitap Zeynep Tüfekçi'ye atıfta bulunarak sosyal medya üzerindeki araştırmaların meyve sineği üzerinde laboratuvarlarda yapılan çalışmalara kolay yetiştirilebildikleri ve uyum sağlıkları ve benzeri sebeplerle benzediğini söylüyor. Twitter'da bir laboratuvar ama örneğin kitabın yazıldığı tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde Twitter kullanıcıları nüfusun sadece %10'uymuş ki şu an iki katına varmış ama Türkiye'de de bugün bu oran %11 seviyesinde. Bütün düşüncelerin ve eğilimlerin temsil edilmediği çok açık. Yine de offline ve online dünya birbirine denk olmasa da insanların statü, sosyal kabul görme ve dikkat çekme isteklerini online mecraya yansıttıkları bir gerçek. Sonuç olarak veri toplanmasında sapmalar her zaman olacak. Bunun önüne geçmek mümkün değil ama araştırdığınız konuya göre hangilerinin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek önemli. Her işte olduğu gibi bilim ve yaratıcılık burada el ele gitmeli. Bir diğer konu silahlarımızı seçmek. Yani genelde cevaplanması veya takip edilmesi nispeten kolay olan sorulara odaklandığımız bir gerçek. Web sayfamızın tıklanma sayısı, postumuzun like sayısı gibi. Bunu yaptığımızda asıl sorunu gözden kaçırıyoruz. Yapmamız gereken bizi neyin amacımıza götüreceğini bulup o hipotezi test edecek soruları sormak. Eric Ries'in tavsiyesi ne olmuş yani testi. Doğru soruları sormak için tavsiye edilen başka yapılar da var. Bir tanesi Donald Rumsfeld'in modeli ki geçen hafta hayatını kaybetti Rumsfeld. Allah taksiratını affetsin. Irak ve Afganistan Savaşı'nın sorumlularından aslında kendisi. Ben de onun bu modelini bir Medium yazında anlatmıştım. Onun da linkini bırakacağım. Bir diğeri Gregor modeli. Bu da bilgileri sınıflandırarak üzerine düşünmemizi sağlıyor. Nedir bu sınıflar? Analiz. İçinde bulunduğumuz durumu tanımlıyor. Bulunduğumuz pazar ve segmentin büyüklüğü gibi. Tanımlama. Olup biteni anlamlandırma, insan davranışları üzerinde yapılan araştırmalar gibi. Tahmin, sebebi tam olarak bilinmese de bir olguya yol açan nedenlerin anlaşılması. Örneğin Captain Cook'un nasıl olduğunu bilmese de tayfalarına düzenli limon yedirmenin iskorbit hastalığını önlediğini çözmesi gibi. Açıklama ve tahmin ise hem bir sonucu etki eden faktörlerin bilinmesi hem de ne ölçüde etkisi olduğunun anlaşılması durumu. Yani müşterinin memnuniyetine yol açan etkenlerin bilinip ne yönde değişirlerse ne kadar memnuniyet artışına veya azalışına yol açacağını bilinmesi gibi. Tasarım ve eylem ise insanların bir işi nasıl deneyimledikleri tamamen öğrenilerek işimizi daha başarılı hale getirecek müdahalelerin yapılması durumunu ifade ediyor. Buradaki her türlü bilginin önemi var kuşkusuz ve hepsi kullanmamız gereken yöntemlerden payını almalı. Bir diğer konu ölçütlerimizi takip etmek. Bu scorekartı ve gösterge tablosunu dengelemek. Strateji danışmanlarından Kaplan ve Norton'un 90'larda ortaya attıkları bir organizasyonun ölçmesi gereken 4 alan şunlar. Öğrenme ve büyüme, kişisel ve kurumsal öğrenme kültürünün desteklenmesi, müşteriler, müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutmanın büyümenin kaynağı olduklarının kabulü, iş süreçleri, iç işleyişin müşterinin istekleri doğrultusunda hizalanması, finansal tarafta da ayrıntılı ve kapsamlı bir finansal portrenin sunulması. Bu bakış açısı bir dönem daha az göstergeye ve çok kısa vadeli hedeflere odaklanmak gibi nedenlerle daha az kullanılır gibi görünse de veri akışının hızlanması ve kolaylaşmasıyla tekrar popülaritesini arttırmış görünüyor. Gary Cockins, scorekartı ve gösterge tablosu arasında şu farkı şöyle açıklıyor. Scorekartı, stratejik hedeflere ulaşma ve planların gelişim safhasını ölçmeye dönük iken, gösterge tablosu ise süreçleri ve çıktıları okumaya yarayan anlık bir tabloyu tanımlıyor. Tıpkı giden bir arabanın ön paneli gibi hangi hızla gittiğinizi ve ne kadar benzin kaldığını görebilirsiniz ama nereye gittiğiniz hakkında fikir vermez. Sonuçta veri içinde neyin işimiz için fark yarattığını bulmaya odaklanmak gerekiyor. Tabii bir takım tehlikeler ve tuzaklar var. Mark Twain'in dediği gibi başımızı derde sokanlar bilmediklerimiz değil, öyle olduğuna emin olduklarımızın aslında öyle olmaması. Bir nevi bu Rumsfeld'in bilmediğimizi bilmediklerimiz konusu beni yine yazımda görebilirsiniz. Bir istatistiki tuzak da korelasyonlar. Oldukça büyük bir veri tabanında her şey birbiriyle alakalı görünüyor. Bunun önüne geçecek istatistiki yöntemler var. Bir diğeri insan muhakemesi tabii. Ona ne kadar güvenilebilirse tabii. Çünkü insanlar evrimsel olarak bağlantıları keşfetmede çok başarılı olsa da çoğu zaman yanılgıya düşebiliyor. Örneğin sıcak el adı verilen inanış futbolda, basketbolda ya da kumarda insanları etkisi altına alıyor. Halbuki bu rastsal olaylar. Öyle bir dizide gerçekleşiyor ki bu tesadüfü olmayacak şekilde abartıyoruz. Bir hikaye içinde verilen bilgiler de bizi yanılgıya sürüklüyor. Bize tanıdık gelen hikayeleri tercih ediyoruz. Belirsizliklere veya daha açıklayıcı olsalar da karmaşık hikayelere nazaran tanıdık hikayeleri tercih ediyoruz. Ya da daha kolay anımsanan hikayeler bizi daha çok etkiler. Trafik kazasında ölmekten çok uçak kazasında ölmekten korkarız. Halbuki ilkinin gerçekleşme olasılığı diğerinden kat be kat fazladır. Hikayenin gelişi ise bizi devamına hazırlar. Sarı sözcüğünü gören biri muz sözcüğünü diğerlerinin arasından daha çabuk görmeye koşullanır. Neticede hayatın rastsallığıyla başa çıkmak için olaylar arasında ilişki kurmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla hikayeye uyan bilgileri tutmaya eğilimliyiz. Tümden gelimin yaratıcısı Aristo bir hipotez oluşturma ve sonra onu test etmeyi savunuyordu. 17. yüzyıla kadar etkisini sürdüren bu teoriye filozof ve bilim insanı Francis Bacon bütün bilim dallarındaki bilgileri toplayıp sonra sonuçlar çıkarmayı savunan tüme varım ile karşı çıktı. Strong'un iddiası ise ikisinin bir ortasının bulunabileceği. Yani tüme varıma çok imkan veren büyük veriyle belki hızlıca bazı keşifler yapılabilir. Küçük iyileştirmeler yapılabilir. Ama mesele bunu sürekli kılmak ve daha büyük sorunları çözmek. Bunun yolu da daha fazla işlem gücüne sahip bilgisayarlar değil. Buna hizmet edecek 3 prensip var ve hepsi bir arada uygulanmalı diyor. İlki büyük veriyi eldeki konuyu irdelemek için büyük bir test ortamı imkanı sunuyor. Sosyal bilimler bu veriyi keşfetmek için gerekli teorik çerçeveyi sunuyor. Tüketiciyi anlamak sinyallerle gürültüyü birbirinden ayırt etmemize yarayan bir bağlamı sunuyor. Bu sayede şirketler büyük veriyi taktik olarak değil daha ayrıştırıcı ve akılcı şekilde kullanabilir diyor. Öngörünün de çok büyük bir önemi var tabii. İnsanların sadece hızlı geri bildirim alabildikleri ve yeterince karar alıştırması yapabildikleri durumlarda içgüdüsel becerileri gelişiyor. Öte yandan iyi tasarlanmış algoritmalar daha uzun bir süre geri bildirim ve sonuçları biriktirip daha isabetli kararlar alabiliyorlar. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi verinin kapsamı ve sınırları önemli. Eldeki veriyi bilinçsizce yaklaşırlarsa S&P 500 indeksinin hareketlerini Bangladeş'in tereyağı üretimiyle birebir ilişki içinde olduğunu göstermek gibi anlamsız önermelere varabilirsiniz. Aslında bütün mesele bir verideki varyasyonları açıklayabilmek. Sistem ne kadar karmaşık olursa olsun, varyasyon öngörülebiliyorsa değişkenlik modellenebiliyor. Bir uçağın uçmasını öngörebildiğimiz, açıklayabildiğimiz gibi. Ama sosyal ve ekonomik hareketlilik değişimlerin çok faktöre bağlı olduğu açıklanması çok güç. Dolayısıyla tahmini çok zor alanlardan. Eğer kesin tahmin edemiyorsak o zaman olasılık olarak ifade etmek gerekiyor. Ama insanlar olasılığı idrak etmek ve onunla baş etmek konusunda da pek başarılı değiller. Yarın havanın %40 ihtimalle yağışlı olması veya %50 ihtimalle satışların 50 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği kaygılarımızı gidermekten uzak. Tahmini zorlaştıran şeylerden biri de olması öngörülen olayların etkisinin kestirilmesi. Örneğin Microsoft internetin hayatımıza nasıl bir rol oynayacağını tahmin edebilseydi arama pazarını Google'a kaptırmazdı. Çoğu zaman yaptığımız şey olan olayların ardından insan davranışlarını açıklamaya çalışmak. Burada yaptığımız rasyonalizasyonda bir şey öğrendiğimiz yanılgısına düşebiliyoruz ama bu aslında arabayı sürerken dikiz aynasına bakmak gibi. Gittiğimiz yön hakkında bize çok az fikir veriyor. Sonuç olarak büyük veriye çok fazla umut bağlıyor olabiliriz ama insanı anlamadan yapacağımız girişimler bizi yanlış yönlendirebilir. Burada reklamcıların bir ikilemi var. Online reklamın cazibesi ve pazar büyüklüğü sürekli artıyor. Reklamcılar için iki kritik soru var. Doğru göstergeleri nasıl belirleriz ve nasıl yorumlarız? Online reklamın nasıl çalıştığını anladığımız zaman da bunun içindeki insan faktörünü nasıl daha iyi kavrarız? Reklam göstergelerinde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Reklam bloklama giderek daha popülerleşiyor. Reklamın gösterilmesi konusunda birçok yolsuzluk tespit ediliyor. Bir de tespit edilemeyenler var. Yani reklamın satın alma etkisini ölçmek, farklı faktörlerin rolünü ölçmek ayrı bir zorluk. Örneğin arabanızı satarken hafif yağ kaçırdığını ve soğuk havalarda çalıştırmak için zorlandığınızı yazmazsınız. Ama komşunuzun aynı marka ve tipte arabasını sizin külüstürünüzden daha yüksek bir fiyat istemesi mümkün olmaz. Böyle bir bakışta anlaşılmayacak farka sahip ürünlerde ki bu çoğunluğu kapsıyor. Reklam müşteri için bir sinyal vazifesi görüyor. Ürünün üretim maliyeti ve ürüne olan talep o seviyededir ki reklam maliyetini çıkarabilir mesajını veriyor. Tabii mesaj yatırımcı borsalar için de geçerli aynı şekilde. Online reklamın bir önemli unsuru da markalarla olan ilişkimizi biraz fazla kolay hazır ve nazır hale getirmesi. Yani yüz gözü olmamız da diyebiliriz. Bir yandan insanların kolay telaffuz ettikleri marka isimlerini veya politikacıları tercih ettikleri görüşü var. Ama bunun her zaman geçerli olmadığını biliyoruz. Örneğin lüks tüketimde zor telaffuzu olan markalar daha seçkin bir statü elde ederler. Dolayısıyla reklamın nereye kadar öne sürülmesi yeterli olduğu, fazlasının yani erişimi kolaylaştırmanın bağlılığı azaltmaya başladığına dikkat etmek gerekiyor. Atalarımız bunu çok önceden tespit etmişler. Çok muhabbet tez ayrılık getirir diye bence. Bir önemli konu da akıl okumak. Yani 1950'lerden itibaren pazar olgunlaştıkça tüketiciyi anlamak ve arzularına göre pazarlama yapmak temel bir sorun haline geliyor. Ve bu ihtiyaçtan doğan pazarlama araştırmaları sektörü bugün yıllık 4 milyar dolar global büyüklüğe ulaştı. Bir yandan büyük veriyle alışveriş bilgileri toplanırken bunu ihtiyaçlar ve tutumlarla birleştirmek insanların söyledikleriyle yaptıkları arasındaki bağı kurmamızı sağlayacak. Perakendeciler bunu uzun süredir yapmaya çalışıyorlar. Sepetinde organik sebzelerle başka sağlıklı yiyecekler bulunan kişiyle pizza ve başka hazır gıdalar alan kişinin tutumlarını anlamak çok zor olmasa gerek. Ama daha karmaşık tespitler de yapılabiliyor. Facebook like'larına bakılarak işte kıvırcık patates kızartması tercih edenlerin yüksek zeka ilişkisi gibi. Sürülen fikir şu, eğer insanların gelecekte nasıl davranacaklarını tahmin edebileceksek insanları anlamaya ne gerek var? Burada segmentasyon konusu devreye giriyor. Pazar segmentasyonu bütün pazarı temsil etmesi gereken bir çalışma aslında. Ama paydaşların ihtiyaçlarına ne ölçüde karşılık verdiğini söylemek kolay değil. Şu sorular önemli. Müşteri ilişkileri veya satış segmentasyondan ürün geliştirme veya pazarlama ekibinin faydalandığı ölçüde değer elde eder mi? Fiyat kararlarının alınmasında veya kanal stratejisinin belirlenmesinde kullanılabilir mi? Reklam iletişimi ve harcamalarına nasıl ışık tutabilir? Örneğin segmentasyon yeni ürün geliştirme amacıyla kullanılacaksa müşteri ihtiyaçlarına odaklanır. Bir grup tüketiciyi belirlemek ve çapraz satış imkanlarına bakmak istiyorsa davranışlara yönelir. Marka korunmaması ve mesajlara odaklanıyorsa tutum bazlı bir segmentasyon yapılır. Ama büyük veri söz konusu olduğunda tutumlar ve davranışlar arasındaki ilişkiler daha belirgin hale gelir. Farklı durumlarda insanların nasıl farklı tepkiler verdiğine göre elde edilen ayrıntılı veriler daha esnek gruplar kurmamıza imkan verir. Peki sosyal bağlarımız davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Tarihte hiç olmadığı kadar başkalarının tercihinden, kararlarından, davranışlarından haberdarız. Ancak ne bu bilgilerin doğruluğunu ölçebiliyoruz ne de doğru değerlendirebiliyoruz bilişsel sapmalardan ötürü ne de sonsuz olasılıkları hesaplayabilecek bir işlemci beyin gücüne sahibiz. Dolayısıyla bir bireye danışmak makul bir çözüm gibi görünüyor. Topluma etki eden az sayıda kişinin olduğu teorisi genelde kabul görse de ispatlanmış da sayılmaz. Ekonomist Paul Ormerod'a göre 3 tip ağ var. Birincisi herkesin az sayıda bağlantıya sahip olduğu ama bazılarının geniş bir ağa sahip oldukları sistemler. Gladwell'in Kıvılcım Ağı'nı kitabında anlattığı teorisine en uygun olan yapı bu. İkinci tip ağlar çakışan arkadaş gruplarının olduğu ancak az sayıda kişinin uzak gruplarla bağı olmasına rağmen ayrıştırıcı özelliklerinin olmaması nedeniyle bu kişilerin kolay tespit edilemediği ağlar. Üçüncü tip ise tamamen rastlantısal ilişkilerin olduğu, belli bir örüntünün olmadığı ağlar. Gripin bulaşması haritası buna tipik örnek. Çoğunlukla değişime direnen bu topluluklar bazen kırılgan hale gelirler ve o zaman kişiler birbirlerini kolaylıkla kopyalar. İşte başarılı viral kampanyalar böyle anlarda yaratılanlardır. Büyük verinin rolü böyle anları ve ilişki ağını ölçebilecek detayda ve kapasitede olmasıdır. Bunu çözmek ise tecrübe ve zaman isteyecektir. Sosyal medya kültürün seyri konusunda büyük rol oynuyor. Akımların yayılma hızı ve şiddeti de öngörülebiliyor. Markalar ve toplumu yönlendiren kişiler bu imkanlardan daha fazla yararlanabilirler. Kendimizi üç şekilde ifade ediyoruz. Sözlerle, hareketlerle ve imgelerle. Önceleri ilk ikisine odaklanmış olsak da bugün internetin hızının artmasıyla imgeler de çok önemli hale gelmiş durumda. Aslında resimler insanlık tarihinde her zaman önemli olmuştur. Birçok medeniyette okur yazar sayısı kısıtlıydı. Paralarda, pazarlarda, mabetlerde, yollarda hep resim yönlendirmesine başvurulurdu. Sosyolog Michel Maffesoli, kimliğin aile, sınıf, ulus gibi geleneksel ifade tarzından bireylerin paylaşılan tat, ilgi alanı ve deneyim gibi tüketim alanlarında kurulan duygusal topluluğa bağlılığa dönüştüğünü söylüyor. Bu tarz kabileler ailenin ve sosyal sınıfın sunduğundan daha kuvvetli bir bağ vaat ediyor. 1980'lerde yaptığı bu tespit sosyal medya ile doğruya ulaştı aslında. Bugün kültürel olguları veriye dönüştürmek konusunda büyük bir fırsat elde etmiş gibi görünsek de sosyal bilimlerin teorileriyle bulduklarımızdan bir hipotez çıkarıp test edecek düzeye henüz varamadık. Ekonomist Tim Harford, dünyanın artık fazlasıyla öngörülemez ve karmaşık bir yer haline gelmiş olduğunu, inovasyonun izole edilmiş beyinlerden değil, etrafta dönen fikirlerin kaynaşmasından geleceğini, organizasyonlarda yerinden yönetimi savunuyor. European Center for Strategic Innovation yöneticisi Alessandro Di Fiore ise küçük ekiplerin oluşturularak çözmek istedikleri sorunları kendilerinin belirlemesi gerektiğini söylüyor. Sorunu tanımlamak için acele etmeden çalışılmasını, yaratıcı düşünme teknikleri konusunda ekibin eğitilmesi gerektiğini ve toplantıyı yöneten kişinin eğlence iş dengesini gözetmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Gerek crowdsourcing, gerek yarışmalarla uzman alanı genişletilmeli, açık kaynaklardan faydalanılmalı. Firmalar sadece teknolojik gelişmeye dayanan yenilikleri çok fazla korumaya çalışırken, insanı anlamak için uzman konumunda olan sosyal bilimcileri ve diğer paydaşları devre dışı bırakırlarsa, ellerindekinin onlara bir avantaj sağlamayacağını bilmeliler, diyor. Bir de kişisel verilerin sınırı konusu var. Tabii burada kişisel verileri paylaşmakta iki norm arasında gidip geliyoruz. Biri pazar ilişkisi, diğeri sosyal ilişki. Doktorumuzla özel bilgilerimizi paylaşırken bunun başka insanların da yararı için kullanılabileceğini biliyoruz ama bilgilerin sigorta şirketine satılmasına doğal olarak tepki gösteriyoruz. Pazarlamacılar kişiselleştirilmiş mesajların en doğru strateji olduğu konusunda şüphe duymuyorlar. Ancak oradaki tekinsiz vadiye, bu uncanny valley dedikleri dikkat etmek lazım. Aşırı kişiselleşmiş bir mesaj sizi yerinizden zıplatabilir. Psikolog Joseph Luft ve Harry Ingham'ın isimlerini verdiği Yohari penceresi veri ile insan ilişkisine bir bakış kazandırıyor. Örneğin bir market ile olan ilişkinizde açık taraf benim ve marketin bildiği, örneğin alışveriş alışkanlıklarım. Gizli taraf benim bilip marketin bilmediği, örneğin başka yerden yaptığım alışverişler ama aynı zamanda hayatımdaki önemli olaylar, arzularım gibi. Kör taraf marketin benim hakkımda bildiği ama benim bilmediğim, örneğin market için karlılığım, hangi segmentte yer aldığım gibi. Bilinmeyen taraf, bu da ne benim ne de marketin bilmediği bilgiler. Marketi bırakın daha kendimin farkında olmadığı ihtiyaç ve arzularım. Market benim hakkımda bilgileri topladıkça ve hatta bu bilgiler başka servis sağlayıcılarla değiş tokuş yapıldığında benim gizli alanım daralıyor. Ama şu da bir gerçek ki kör tarafımızla yüzleşmek bizi tedirgin edip kaçırabiliyor. Örneğin internette bizimle alakası olmadığını düşündüğümüz bir reklam gördüğümüzde rahatsız oluyoruz. Acaba gerçekten alakalı mı diye. Target süpermarket zincirinin dillere destan olmuş bir genç kızın alışveriş alışkanlıklarının değişiminden hamile olduğunu anlayarak yeni doğacak çocuk için ürünlere kupon önermesi örneğinde olduğu gibi büyük verinin neler yapabileceği çok çarpıcı. Ancak bunu tüketicinin kaçmasındansa bağlanmasını sağlayacak dengeyi kuranlar başarılı olacak. Gelişmeler insanların kişisel verilerinin kontrolünü ellerine almalarına doğru gidiyor. CRM'den VRM'e yani Customer Müşteri İlişkileri Yönetiminden Vendor Satıcı İlişkileri Yönetimine geçebiliriz. Hükümetler bile kurumları nasıl verilerini vatandaşlarla paylaşmaları için teşvik edeceğine kafa yoruyor. Markalar telefonlarındaki uygulamalarla daha sağlıklı bir yaşam sürmemiz için aktivitemizi ölçüyor, adımlarımızı sayıyor, bizi bir nevi dürtüyor. Bazı enerji firmaları tüketimleri hakkında müşterisini bilinçlendirip tasarruf yapmasını sağlamaya çalışıyor. Mesele veriye ulaşımımız arttıkça daha iyi kararlar alıp almadığımız. Araştırmalar bunun henüz pek de öyle olmadığını söylüyor. Olası nedenlerine gelince biri atalet psikolojisi. İnsanlar eylemsizliğe programlanmışlar. Birçok bilişsel kısa yol buna hizmet ediyor. Fazla enerji harcamadan hayatımızı sürdürüyoruz. Bu özellikle faydanın uzun vadede kendini gösterdiği ve kısa vadedeki getiriden daha muğlak olduğu durumlarda iyi sonuç vermiyor. Nedir bunun özellikleri? İşte abartılı azaltma. Yani kısa vadedeki maliyeti uzun vadedeki getiriden çok görme, sürekli bir şeyi takip etme ve düzeltici önlemler almanın maliyetini para tasarrufu veya fit olmak ile elde edilecek getiriye nazaran düşündüğün zaman. Pişmanlıktan kaçınma, mesela alacakları veya almış olabilecekleri kararlardan pişman olmaktan korkmak veya sosyal etkiler, başkalarının da kişisel verilerini takip etmediğini bilmek diğerlerini alıkoyabilir. Tercih yüklenmesi, işte bilgi bombardımanı seçim yapmayı zorlaştırıp pasif kalmaya yol açabiliyor. Bir diğeri verileri anlamlandırmak. Her ne kadar sistemler bize yardımcı olmaya çalışsa da bizim de anlam çıkarmak için çabalamamız gerekiyor. Bir de daha fazla bilgi, daha iyi bir karar için daha iyi sonuç verir diye düşünebiliriz. Aksine bu tür kararlar almak için harcadığımız zamanı artırıp bizi atalete sürükleyebilir. Aslında az sayıdaki bilgi fazla bilgiye nazaran karar alma kalitesini maksimize etmez belki ama İyi bir karar almaya yeterli olur. Kardiyologların acil hastaları üzerinde detaylı ve uzun tetkikler yapmak yerine etkisi modellenerek ölçülmüş birkaç kritik soruya cevap aramaları teşhis ve tedavide kaliteden ödün vermeden büyük kaynak ve zaman tasarrufu sağladı. Bunu bir örnekle gösteriyor. Dolayısıyla sinyallerden, göstergelerden hangisini göz ardı edeceğini bilmek isabetli kararlarda önemli bir meleke. Teknoloji de bize imkanlar sunuyor. Örneğin internet üzerinde fırsat siteleri en iyi fiyatları, otel, uçak gibi karşımıza çıkarıyor. Bir sonraki nesil motorlar fiyat yanında bizim kişisel bilgilerimize daha uygun filtrelemeler de yapabilecek. Aslında insanlar da seçenek makinelerini kullanmak için verilerini paylaşmaya hazır. Bunun için güven ve faydaların gösterilmesi ve insanı harekete geçirmek için doğru tuşlara basmak gerekiyor. İnsanların özellikle gençlerin çok fazla internet mahremiyetine özen göstermediklerine dair bir inanış var. Ama veri paylaşmanın olumlu olduğu taraflar var. Bedava servisler, Google, Facebook gibi kişiselleşmiş servisler, bize beğenimize göre kitap önerilerinde bulunan Amazon gibi, bilgiye zahmetsiz erişim, tabii yine Google gibi, satıcılarla daha verimli ilişkiler, bilgilerimizi tekrar tekrar girmeden yaptığımız alışverişler gibi. Müşterilere direkt faydası olmasa da daha etkin erişim imkanı yüzünden firmaların azalan pazarlama maliyetlerinin fiyata indirim olarak yansıması, hastalık salgınlarının aramalar sayesinde daha hızlı bir şekilde tespiti gibi kamu faydaları, lokasyon tespiti sayesinde trafiğin düzenlenmesine olumlu katkıları sayabiliriz. Yine de kişiler bilgilerini ne zaman, kiminle, nereye kadar paylaşmaları gerektiği konusunda tedirginlik yaşıyorlar. Hata yapmaktan ve kötüye kullanılmasından korkuyorlar. Markalar tarafında ise araştırmaların ortaya koyduğu enteresan bir durum var. Veriyi yoğun olarak kullanan markalar elinde sonunda bir hata yapacaklar. Ancak tüketicinin buna vereceği tepkinin şiddeti markaya olan güvenle doğru orantılı oluyor. Yani marka güvenilir bir imaj yaratmaya ne kadar odaklanırsa hata yaptığında da yarattığı tepki ve hayal kırıklığı o kadar büyük oluyor. Bir çözüm güven çerçeve anlaşmaları diyebileceğimiz topluca üzerinde anlaşılmış kurallar, araçlar ve altyapılar ile kişilerin ve kurumların daha güven içinde çalışmasını sağlamak. Bu sonuçta bilgilerin paylaşılmasının çoğalmasıyla daha özgün ve gelişmiş servislere, inovasyonlara sıçrama tahtası işlevi görebilir. Toparlarsak sonuç olarak büyük veri konusunda tartışma şüphecilerle teknoloji uzmanları arasında sürüyor. Teknoloji uzmanlarının beklentiyi gereğinden fazla büyüttüklerini, şüphecilerin ise büyük verinin sunduğu imkanları küçümsemekle haksızlık ettiklerini düşündüğünü söylüyor Colin Strong. Büyük veri çağında, büyük pazarlamada teknoloji uzmanları iyi bir yatırım getirisi, return on investment hikayesine vurgu yapıyorlar. Ancak bunun markanın uzun dönemdeki değerine maliyeti ne olacak? Pazarlamacıların insan bakış açısını yansıtması ve bunu tartışmaya açması lazım. Bunun için de hibrit yaklaşımlara ihtiyaç var. Yani sosyal bilimler tarafında davranış ekonomisi teorileri ve ilgili disiplinleri iş dünyasının kullanımına, yani iş performansını geliştirme amacına daha uygun hale getirmeli. Organizasyon içinde sadece bir grup insanın sorumluluğu olmaktan çıkarıp tüketici içgörüsünü her alanda elde edilen içgörünün değerlendirmesi gerekiyor. Organizasyonlarda toplanan verinin de kullanımının yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için içeride veri varlıklarının mevcut durum analizinin araştırmacılar tarafından yapılması gerekiyor. Hangi veriler güvenilir? Temsiliyet oranları yeterli mi? Psikologlar istihdam edilerek iş sorunlarının yeniden çerçevelenmesine rehber olmaları istenmeli. Veri fabrikası şirketin günlük kullanımında ihtiyacı olan verileri üretirken veri laboratuvarı yeni içgörüleri yakalamaya çalışır. Bu ikisi de genelde birbirine karıştırılıyor ve her ikisi de tam işlev görmüyor. Bütün bunlardan sonra sosyal bilimlerin ışığında bütün veri varlıkları değerlendirmeli. Akademi ile iş dünyası arasında köprü kurulmalı. Müşterinin herkes tarafından net olarak anlaşılması şart. Bütün paydaşlarda sorun çözmenin parçası haline getirilmeli. Veri toplanması veya iletişimin nasıl algılanacağı konusunda ise en önemli kriter müşteriyle empati yapılması. Son olarak şirketlere Strong'un tavsiyesi müşterinin iyiliği için çalıştıklarından emin olmaları. Zira buna samimi olarak cevap vermeyen markalar günün sonunda kaybetmeye mahkumlar.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.